24. ayrım, sayfa 315. 1919 sonbaharında yapılan seçimler Türk ve Müslüman milliyetçilerin zaferiyle sonuçlandı. 168 başarılı adayın bulunduğu listede önderlerin neredeyse tümü yer almaktaydı. Seçmenlere bazı baskılar yapılmıştı ama bunlar yerel olaylardı ve seçim sonuçları Türk ve Müslüman direnişinin her yerde galip geldiğini gösteriyordu. Mustafa Kemal Erzurum'dan mebus seçilmişti ama o Ankara'da kalmaya kararlıydı. Heyet-i temsiliye seçimi kazanan milletvekillerinin İstanbul'a giderken Ankara'ya uğrayıp uygulayacakları taktikleri birlikte düzenlemeleri için karar almıştı. Ama Ali Rıza Paşa hükümeti böyle bir yaklaşımın parlamentoya uzaktan kumanda edildiği izlenimi vereceğini söyleyerek karşı çıktı. Seçilen adayların çoğu aceleyle İstanbul'a giderken pek azı Ankara'ya uğrayıp Mustafa Kemal'in öğütlerine kulak verdi. Öncelikli olarak iki hedefi vardı. Milliyetçi milletvekillerini Müdafaa-i Hukuk Grubu adı altında bir parti kurmaya yönlendirmek ve kendisinin mebusan meclisi başkanı seçilmesini sağlamak. Böylelikle eğer meclis İstanbul'da özgürce çalışamazsa seçilmiş delegeler adına hareket etme yetkisini yasal olarak elinde bulundurabilecekti. Ali Rıza Paşa hükümeti İtilaf devletlerinin yeni seçilen yönetimin İstanbul'da toplanmasına engel olabilecekleri korkusunu paylaşıyordu. Milliyetçi çeteler taşrada faaliyet halindeydi ve Osmanlı ordusu subaylarının onlara yardımcı olduğu, mütareke anlaşması kurallarına aykırı olarak İtilaf devletlerine teslim edilmeyen silahları kullandıkları herkesçe bilinen bir sırdı. İtilaf devletlerinin baskısına yanıt olarak yeni savunma bakanı Cemal Paşa, Mersinli, direniş hareketinde aktif bir rol oynayan iki komutanın görevlerini değiştirilmesi için Mustafa Kemal'i ikna etmeye çalıştı. Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na getirdiği heyeti temsiliye, Ali Fuat Cebesoy ile İzmir'in güneydoğusunda Yunanlar karşısındaki zayıf Türk güçlerine silah sağlayan Konya'daki 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin Altay. Dipnot, Altay, sayfa 205. Albay Fahrettin'in yerine yine milliyetçi olan Nurettin Paşa'nın getirilmesi önerildiği halde Mustafa Kemal bu değişikliği reddetti. 29 Aralık'ta İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in ordudan uzaklaştırılması emrini geri alarak madalyalarını iade etti ve aynı zamanda silahlı kuvvetlerden kendi isteğiyle istifa etmiş olduğunu açıkladı. Dipnot, Özerdim, sayfa 33. Mustafa Kemal bu davranıştan etkilenmedi. Yunanların İzmir bölgesini ilhak edecekleri söylentisi kulağına gelmişti. Ve 9 Ocak 1920'de Albay Fahrettin'e Yunanlarla çarpışmak için Batı Anadolu'daki bütün Türk birliklerinin başına geçmeyi tasarladığını bildirdi. Dipnot, Altay, sayfa 214. Aslında ciddi askeri harekatlara girişmek için çok erkendi. Mustafa Kemal Anadolu'daki çetelerle temas kurmuş ve düzenli ordu birliklerini onlara yardımcı olmaya ikna etmişti. Yine de 50 binden az subay ve askeri olan çekirdek ordunun düşmanın ilerlemesini durdurabilmesi için genişletilmesi gerekiyordu. Tam bu noktada İstanbul'da oyalanmakta olan Albay İsmet İnönü, Ankara'da işlerin ne durumda olduğunu kendi gözleriyle görmeye karar verdi. 8 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılıp birkaç gün sonra Ankara'ya vardı ve Mustafa Kemal onu derhal askeri planlar yapmak üzere Ziraat Mektebi'ne davet etti. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 177. İlk soru, ulusal çıkarların yalnızca bir devrimci gerilla savaşıyla güvence altına alınıp alınamayacağıydı. Albay İsmet buna karşıydı. Yunanistan ile savaşın kaçınılmaz olduğuna ve düşmanın ancak düzenli, nizami Türk ordusuyla durdurulabileceğine inanıyordu. Bu nedenle öncelikle Türk ordusunun düzenli birlikleri güçlendirilmeliydi. Mustafa Kemal bu düşünceye hak verdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 181-182. Aralık 1919'da İstanbul'daki Karakol adlı gizli milliyetçi örgütün üyesi olan Albay Galatalı Şevket, Bulgaristan'a ait Trakya bölgesinde Kırca Ali, Türklerin bir ayaklanma planlandığı haberini verince Mustafa Kemal ihtilal ile esaslaşmak mümkün değildir yanıtını verdi. Dipnot, Goloğlu, 2. cilt, sayfa 216. Çetelerin faaliyetleri yalnızca İstanbul hükümeti değil, Mustafa Kemal'in heyeti temsiliye emri altına almak istediği karakol örgütü için de sorunlar yaratıyordu. Başkentle İzmit arasında Türk ve Rum çeteleri hareket halindeydi. İstanbul hükümetiyle karakol örgütü, Enver'in teşkilatı mahsusa üyelerinden çete reisi Yahya Kaptan'ın ulusal davaya zarar verecek biçimde davrandığına karar verdi. Onu yakalamak için deniz yoluyla asker gönderildi. Teslim olan Yahya Kaptan öldürüldü. Mustafa Kemal öfkeden küplere bindi. Yahya Kaptan onun emrinde çalışıyordu. Heyet-i temsiliye adına çetelerin yetkisini sadece o geri alabilirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 207-220. Çete faaliyetleri ancak onun yetkisi altında gerçekleştirilmesi gereken geçici bir çözümdü. 1919 Ocağı'nın ilk haftasında Ankara'daki ikinci en kıdemli milliyetçi lider olan Rauf Orbay, parlamentodaki yerini almak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Dipnot, Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 4, sayfa 613. Rauf'un Ankara'dan 2 Ocak'ta ayrıldığını söylüyor. Buna karşılık Mustafa Kemal'in adına hareket eden Albay Mahmut, Erzurum'daki Karabekir'e 7 Ocak'ta çektiği telgrafta, heyeti temsiliyenin Rauf'u İstanbul'a gönderme kararı konusundaki görüşlerini soruyor. Karabekir bu kararı onaylıyor ama Rauf'un başkan ya da başkan vekili olmak için çalışmamasını öneriyor. İstiklal Harbi'miz, sayfa 412-413. Rauf'un şehirde olduğu konusundaki rapor 9 Ocak'ta basında yayınlanıyor. Akşin, cilt 2, sayfa 217. Bu durum telgrafın Karabekir'e Rauf'un gidişinden sonra çekildiğini gösteriyor. Kömür yokluğundan dolayı Ankara-İstanbul tren yolculuğu en az 48 saat sürüyordu. Kansu, 2. cilt, sayfa 534. Bu nedenle Rauf Ankara'dan en geç 6 Ocak tarihinde ayrılmış olmalıdır. Osmanlı Devleti'nin son meclis toplantısı olacak olan oturum 12 Ocak'ta yalnızca 72 milletvekilinin katılımıyla açıldı. Sarayın konuşmasını okuyan, evlilik yoluyla hanedana katılmış Dahiliye Nazırı damat Şerif Paşa, Yunanlıların İzmir'i işgalini kınadı ve adil bir barış arayışı içinde ulusal birliğin sağlanmasını istedi. Dipnot Goloğlu, cilt 2, sayfa 47-51. Bundan sonra parlamento 10 gün için tatil edildi. Ertesi gün 13 Ocak'ta işgal altındaki İstanbul'daki son büyük gösteri Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. 150 bin kişiye hitap eden 3 Türk milliyetçi hatip, Osmanlı Devleti'nin 1914'te terk ettiği Batı Trakya ile Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinin Osmanlı ve Türk kalması gerektiğini belirttiler. Dipnot Akşin, cilt 2, sayfa 270. Savaşın bitiminden 14 ay sonra İtilaf devletlerinin hala Türkiye'nin geleceği konusunda karar vermemiş olması, gerçek dışı beklentilerin doğmasına yol açıyordu. Bir yandan çete faaliyetleri, öte yandan İtilaf devletleriyle iyi geçinme politikasıyla beslenen yaygın haykırışların, Türk topraklarının bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlayacağı umudu, Mustafa Kemal'in planlarının karşısına bir engel olarak çıkıyordu. O, İtilaf devletlerinin ancak askeri güçle desteklenen bir kararlılıktan etkilenebileceğine inanıyordu. Tavizler yararsız olmaktan da kötüydü çünkü tehlikeliydi. Yeni Osmanlı hükümetinin kararlılığı meclisin güven oylamasına bile zaman kalmadan sınandı. İtilaf devletleri Cemal Paşa'nın Mersinli, Harbiye Nazırı Cevat Paşa'nın da Çobanlı Genelkurmay Başkanı seçilmesinden hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Çünkü bunların Osmanlı Harbiye nezaretiyle Anadolu'daki milliyetçi komutanlar arasındaki işbirliğini güçlendirdiğinden haklı olarak kuşkulanıyorlardı. 20 Ocak'ta iki generalin değiştirilmesini istediklerini bildirdiler. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 295. Ertesi gün Cemal Paşa Mustafa Kemal'e kabinenin bu ultimatumu reddetmeye karar verdiğini ama Cevat Paşa ile birlikte kendisinin de istifa edeceğini bildirdi. Mustafa Kemal öfkeye kapıldı. Cemal Paşa'ya Sadrazam Ali Rıza Paşa ve milliyetçi parlamenterlere ardı ardına çektiği telgraflarla bu iltimatımı kabul etmenin egemenliği yabancılara bırakmaktan farklı olmadığını açıkladı. İngilizleri Osmanlı hükümetini bütünüyle görevinden almaya zorlamak herhalde daha iyi olurdu. Dipnot, Nutuk, sayfa 249. Yine de iki general 21 Ocak akşamı istifalarını sundular. Ertesi gün herhalde istifa haberini almadan önce Mustafa Kemal Erzurum, Konya ve Sivas'taki komutanlara, İstanbul'daki İngilizler Osmanlı nazırlarını, mebuslarını ve özellikle Rauf Orbay'ı tutukladıkları takdirde kendi bölgelerindeki İngiliz denetim subaylarını tutuklamaya hazır olmalarını bildirdi. Dipnot, Nutuk, Vesikalar, 226A ve 226B numaralı belgeler. Ama İngilizlerle Türk milliyetçileri arasındaki oyun henüz oynanmamıştı ve 25 Ocak'ta Mustafa Kemal ordu komutanlarına iki generalin istifa etmesi konusunun seçilmiş mebuslar tarafından tartışılacağını ve heyeti temsiliyenin bu işe karışmayacağını açıkladı. Dipnot, adı geçen eser, 228A ve 228B numaralı belgeler. Ne var ki gelişen olaylar Osmanlı parlamentosunun görüşmelerini beklemedi. Türkler batıda Yunanlıların, güneyde ise Fransızların korumasındaki Ermenilerin baskısı altındaydı. 21 Ocak'ta Doğu Kilikya'da Maraş'ta Fransızlara ve onların korumaları altındaki Ermenilere karşı ayaklandılar ve kırsal kesimde faaliyet gösteren çeteler düşmanın yolunu kesti. Mustafa Kemal çete savaşlarının hızlandırılmasına karar verdi. İlk hedef Fransızlar olacaktı. Çünkü daha önceki temaslar onların askeri baskı sonucunda Türk milliyetçileriyle kabul edilebilir bir uzlaşmaya varabileceklerini göstermişti. Belki de etkili bir sonuca ulaşmaktan çok propaganda amacıyla ilk girişim olarak Suriye'deki Fransızlara karşı duran Arap direnişçilerinin faaliyetlerine destek verildi. Dipnot Akşin Cilt 2 sayfa 302-305. Daha ciddi bir adım olarak düzenli ordu birlikleri Maraş ve Urfa'daki çetelere yardıma gönderildi. 26-27 Ocak gecesi Marmara Denizi'ni geçen bir çete Gelibolu Yarımadası'nda Fransız nöbetçileri etkisiz hale getirip Akbaş'taki cephaneliği boşalttı. Dipnot adı geçen eser sayfa 302-309. Mustafa Kemal bu cesur girişimin önderliğini Marmara Denizi'nin güneyindeki Balıkesir'de bulunan 61. Tümen'in komutanı Makedonyalı arkadaşı Albay Kazım Özalp'ın yaptığını düşündü. Dipnot, Nutuk, Vesikalar 239B numaralı belge. 8 Şubat'ta başlarında yerel jandarma birliğinin komutanıyla Kuvayi Milliye bölüğü Fransızların işgalindeki Urfa'ya girdi. İstanbul'da İtilaf Devletleri ile Türk milliyetçileri arasındaki ilişkiler kopma noktasına yaklaşıyordu. Ama Mustafa Kemal başkentteki milliyetçileri kontrol edemiyordu. Meclis Başkanı seçilme umudu 31 Ocak'ta Fransızlar tarafından kısa bir süre gözaltına alındığı için ünlenen Reşat Hikmet adlı başka bir adayın seçilmesiyle suya düştü. Az sonra Reşat Hikmet ölünce başkanlık görevi Mustafa Kemal'in çevresinden olmayan milliyetçi Celalettin Arif'e verildi. 3 Şubat'ta Mustafa Kemal'den daha kıdemli bir milliyetçi general olan Fevzi Paşa, Çakmak, Harbiye Nezaretine atandı. Ardından başka bakanlar da değiştirildi ve 9 Şubat'ta yeni düzenlenen kabine parlamento tarafından onaylandı. Birkaç gün önce de parlamentodaki milliyetçi çoğunluk sonunda bir parti kurmuştu. Ne var ki Mustafa Kemal'in politik bir araç olarak öngördüğü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almak yerine mebuslar kurdukları partiye padişahın meclisi açış konuşmasında geçen Felah-ı Vatan İttifakı yani Vatanın Kurtuluşu Grubu adını verdiler. Mustafa Kemal bu isimle alay ederek parlamenterlerden Fellah-ı Vatan Grubu diye söz ediyordu. Dipnot, Nutuk, sayfa 241. Milliyetçilerin önde gelenleri İstanbul'da toplandıkça Ankara'da bulunan Mustafa Kemal soyutlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Harbiye Nazırlığı'na atanan Fevzi Paşa Albay İsmet'i İstanbul'a geri çağırdı ve o da kabul etti. Genelde Kürtlerin yaşadığı Dağlık Hakkari bölgesinden milletvekili seçilen ve Rauf Orbay tarafından meclisteki yerini alması için davet edilen Mustafa Kemal'in karargahının maliyecisi Mazhar Müfit Kansu ile birlikte yola çıktı. Milliyetçi liderlerden yalnızca Ali Fuat Cebesoy Ankara'da kaldı. Sosyal düzey ve entelektüellik bakımından eşitlerin kentten ayrılmasından sonra Mustafa Kemal'in emirlerini yerine getirmeye hazır genç subayların oluşturduğu grup genişlemeye başladı. Daha önceleri Mustafa Kemal'in doğuda bazı özel görevlerde kullanmış olduğu Recep Zühtü Soyak, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin sesi olarak yayın hayatına 10 Ocak'ta başlayan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin başına getirildi. Dipnot Özerdim sayfa 33. İstanbul'daki Erkan-ı Harbiye'den yeni mezun olan binbaşı Recep Peker de Şubat'ta Ankara'ya geldi. Dipnot Ana Britannica 17. cilt sayfa 491. Ve kısa zamanda örgütçülük yeteneğiyle Mustafa Kemal'i etkiledi. Kısa boylu, sivri kafalı binbaşı Recep, Mustafa Kemal'in emirlerinin uygulayıcısı olarak üstlendiği görevden hoşnuttu. Çocukluk arkadaşı Salih Bozok da İstanbul'dan çağrıldı ve Ziraat Mektebi'ndeki karargâhta çalışmaya başladı. Dipnot, Bozok, sayfa 193. Mazhar Müfit'in yürüttüğü mali denetim görevine Mustafa Kemal'in sorun çözümleyici olarak kullandığı Mektebi Harbiye'den arkadaşı cesur ve inatçı bir subay olan Yarbay Arif getirildi. Dipnot Kansu, Cilt 2, sayfa 534. Arif kafasının dikine gidiyordu ama ötekiler kendilerine söyleneni yerine getiriyordu. Ankara beklemede kalırken İstanbul'daki hükümet imkansızı gerçekleştirmeyi umut ederek hem İtilaf Devletleri'ni hem de milliyetçileri memnun etmeye çabalıyordu. 14 Şubat'ta bölge yetkililerinden yönetime yapılacak müdahalelerin cezalandırılması istendi. Bu tehdit doğrudan doğruya yerel müdafaa-i hukuk cemiyetlerine yöneltilmişti. Mustafa Kemal 17 Şubat'ta yayınladığı bir genelgeyle cemiyetin şimdi her zamankinden daha gerekli olduğunu ve her tarafta faaliyetlerini hızlandıracağını bildirerek buna karşılık verdi. Dipnot Akşin Cilt 2 sayfa 331-333. Aynı gün parlamentonun oy birliğiyle kabul ettiği Misak-ı Milli, Sivas Kongresi'nin onayladığı metnindeki isteklere eklemeler yapıyordu. Bu bildiriye göre Arap topraklarında 1878'de Ruslara yitirilmiş olan Anadolu'nun doğu bölgelerinde ve Batı Trakya'da yaşayanlar kendi kaderlerini kendileri belirleyecekti. Sivas Kongresi 1918 mütarekesine sınırları içinde kalan topraklardan söz ederken İstanbul'daki parlamenterler ve dışında sözcüklerini de eklediler. Sivas bildirisi iyi niyetli yabancı ülkelerin yardımını kabul ediyordu. İstanbul'da ise bu nokta olumsuz hale getirilmişti. Ülke bağımsızlığına karşı yapılacak hiçbir müdahaleye tahammül edemeyecekti. Dipnot. Yeni Türkçe çevirisiyle metin için bakınız Goloğlu 3. cilt sayfa 80-81. Tartışmaya açık olan ve ateşkes sınırları dışında ikinin de bulunduğu orijinal metin Selek sayfa 276. Açıklama Akşin 2. cilt sayfa 315-318. Türk tarihinde daha önceleri olduğu ve sonraları da olacağı gibi az çok özgür bir parlamento milliyetçi söylemler arasında bir yarışmaya yol açtı. Mustafa Kemal uygulanabilir hedefler üzerinde yoğunlaşıp ülkesinin zararını nerede kesebileceğini bilirken, parlamenterler damat Ferit'in Paris Barış Konferansı'ndaki hatalarını yineleyip yalnızca itilaf devletlerini çileden çıkarmayı başardılar. Ama İstanbul'da hazırlanan bildiride derhal göze çarpmadığı halde son derece önemli olan bir nokta vardı. Türkiye sözcüğü ilk kez Türkiye ile yapılacak barış anlaşmasından söz eden cümlede madde 3 kullanılmıştı. Yabancılar çok uzun zamandır bu ülkeye Türkiye diyorlardı ve artık Türkler de bunu benimsemeye başlıyordu. İtilaf devletlerinin karşısına sürdürdükleri politikayı tersine çevirme olanağı çıkmıştı. Ekim ayında İstanbul'daki ABD temsilcisi Amiral Bristol'ün başkanlığında Yunanların İzmir işgalinin ardından yaşanan kanlı olayları araştıran komisyonun raporu onlara ulaştı. Buna göre Yunanlar eğer İzmir'i ilhak etmeyeceklerse bölgeyi işgal etme konusunda yalnız bırakılmamalıydılar. Ama böyle bir ilhak işlemi milliyetlere saygı duyulması ilkesine karşıydı. Ayrıca Türklerin ulusal duyarlılığı böyle bir ilhakı asla kabul etmeyecekti. Ancak zorla yani askeri bir harekatla boyun eğdirebilirlerdi. Ama bunda da Yunanistan'ın tek başına hiçbir başarı şansı olamazdı. Dipnot, Llewellyn Smith'in alıntısı sayfa 112. Varılan sonucu destekleyen General Milne, Yunan askerleri çekilmedikçe çete faaliyetlerinin süreceğini açıkladı ve Yunanların daha fazla ilerlemesinin karşılaşılan güçlükleri arttıracağını ekledi. Dipnot adı geçen eser sayfa 111. Her iki tarafın askerleri politikacılardan daha tutarlı bir biçimde gerçekçiydi. İtilaf devletleri yollarını değiştirmediler, münakaşa ettiler, planlarını yenilediler ve biraz daha batağa saplandılar. Londra'da 12 Şubat'ta başlayan bir toplantıda İstanbul'u Türklere bırakıp İzmir yöresini saymaca yani itibari Osmanlı yönetimi altında Yunanlara vermeyi kararlaştırdılar. Clemenceau'nun görevini devralan Fransa'nın radikal sosyalist başbakanı Alexander Mioran, Yunanların İzmir'den çekilmesi taraftarıydı. Ama her zamanki gibi Venizelos'un büyüsü altında kalan Lloyd George bu öneriyi reddetti. Dipnot adı geçen eser sayfa 120. 11-12 Şubat tarihlerinde Fransızların Maraş'tan sürüldüğü ve bölgeye geri dönmüş olan çoğu Ermeninin yok olduğu haberi konferansa ulaşınca Türk karşıtı duygular iyice alevlendi. Dipnot, Maraş'ta öldürülen Ermenilerin sayısı 1700 ile 16.000 arasında değişmektedir. Akşin, cilt 2 sayfa 345. 1914 tarihinde Maraş çevresinde yaklaşık 45.000 Ermeni bulunuyordu. McCarthy sayfa 79. 1915 yılındaki sürgün ve ölümlerden sonra kaç kişinin hayatta kaldığı ve 1919'da kaç kişinin geri döndüğü bilinmiyor. Ama Hovan Nisiyan'ın belirttiği gibi dönenlerin sayısının 20.000 olması, cilt 3 sayfa 37, aşırı gibi görünüyor. Bu durum İngiliz hükümetini ölümcül sonuçlara yol açacak bir adım atmaya yönlendirdi. Eğer İtilaf devletleri Anadolu'yu denetim altında tutamayacaksa, en azından İstanbul'daki varlıklarını güçlendirip Osmanlı hükümetini kendi istekleri doğrultusunda davranmaya zorlayabilirlerdi. Bir kez İstanbul kesin olarak kontrol altına alınınca, sert koşullar içeren bir barış anlaşmasını kabul ettirmek daha kolay olacaktı. Ne var ki İstanbul'un işgal edilmesi konusunda İtilaf devletlerinin fikir birliğine varması kolay değildi. Tartışmalar neredeyse bir ay kadar sürdü. Bu arada Ankara'daki ve İstanbul'daki milliyetçiler hükümet, saray ve itilaf devletleri ayrı ayrı yönlere doğru çekerlerken Anadolu bir otorite boşluğu tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çetesi daha önceden milliyetçi Çerkez Ethem tarafından bozguna uğratılmış olan milliyetçi karşıtı Çerkez Subay Anzavur Ahmet 16 Şubat'ta bu kez Akbaş'taki depodan silah ve cephaneleri kaçıran milliyetçilere karşı eylemlere başladı. Akbaş baskınının lideri öldürüldü ve silahlar imha edildi. 3 Mart'ta Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti. İtilaf devletleri sadrazamdan İzmir yöresinde Yunan birliklerini çevreleyen Türk milliyetçi güçlerinin en az 3 kilometre geriye çekilmesi emrini vermesini istemişlerdi. Ali Rıza Paşa bunu başaramayınca iktidarsızlığını itiraf edercesine istifa etmişti. Milliyetçiler düşman olarak kabul ettikleri damat Ferit Paşa'nın aynı makama geri dönme yolunun açılmasından korkmaya başladılar. Mustafa Kemal'in çabaları sonucunda saray ülkenin dört bir yanından ulusal çıkarları feda etmeye hazır bir hükümetin kurulmasına karşı uyarıda bulunan telgraf bombardımanına tutuldu. Milliyetçilerle yüzleşmekten çekinen padişah geçen yıl Amasya'da Mustafa Kemal ile fikir birliğine varmış olan Salih Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Vatanseverlik aşkından kesinlikle kuşku duyulmayan Fevzi Paşa harbiye nazırı olarak görevini sürdürdü. Bu kurnazca davranış milliyetçilerin arasındaki bölünmeyi sürdürdü. Sonunda İngilizlerin politikası Mustafa Kemal'in imdadına yetişti. 10 Mart'ta İngilizler İstanbul'da milliyetçilere karşı bir girişimde bulunmak için İtilaf devletlerinin onayını almaya başardı. Ertesi gün İtalyanlar bu haberi Rauf Orba'ya sızdırıp kendisiyle birlikte hareketin diğer önde gelenlerinin başkentten ayrılmalarını önerdiler. Rauf Orbay Mustafa Kemal'e bilgi verirken haber sızdırmanın amacının milliyetçilerden kurtulup damat Ferit'i başa geçirmek olabileceğinden kuşkulandığını söyledi. Bu nedenle İstanbul'da kalıp Salih Paşa'nın rengi belli olmayan hükümetini yenilgiye uğratmak için çabalayacaktı. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızdan Bir İnsanımız, Cilt 2, Sayfa 27-28. İngilizlerin İstanbul'da bir girişimde bulunacağını Mustafa Kemal daha önceden haber almıştı. Ankara'daki Fransız Birliği'nin komutanı tren istasyonunu işgal eden İngiliz askerlerinin ayrılma hazırlığı içinde olduğunu ve onlar gidince Ankara'ya tren seferlerinin durdurulacağını kendisine söylemişti. İngiliz girişimlerini protesto etmek için parlamentonun görev başında olması konusunda Rauf'un fikrini paylaşıyordu. Ama kendisiyle birlikte en yakın arkadaşlarının Ankara'ya gelmesi için ısrar etti. Eğer burada bir hükümet kurulacaksa onlara gereksinim duyulacaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 273. Başkentten ayrılmanın geride kalan mebusları kızdıracağını ve meclis toplantılarının Ankara'ya taşınmasının güç olacağını iddia eden Rauf bu öneriyi reddetti. Dipnot Orbay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 2, Sayfa 31. Rauf Orbay'la yollara ayrıldıktan sonra yaptığı 6 gün süren nutukta, Mustafa Kemal her zaman geçerli olan ben burada böyle ağır bir muhakeme yürütmekten içtinap ederim, yani geri dururum girişini yaparak, Rauf ve arkadaşlarının belki de Anadolu'daki direniş hareketinin tehlikelerini göze almak yerine, İngilizlerin elinde Malta'ya sürgüne gönderilmeyi tercih etmiş olabileceklerini söyledi. Dipnot Nutuk, Sayfa 274. Bu sözleri haksızlıktı. Rauf Orbay cesur ve onurlu bir insandı. Ama hala padişahtan umudunu yitirmemiş olduğu için başkentten ayrılmak istemeyen parlamentonun acemi milliyetçi çoğunluğundan kopmaya henüz hazır değildi. Ne var ki meclis reisi Celalettin Arif 13 Mart'ta kaçıp Ankara'ya gitti. 15-16 Mart gecesi İngiliz askerleri önemli binaları işgal edip Türk milliyetçilerini tutuklamaya başladılar. Bu berbat bir eylemdi. Şehrin eski kesiminde Osmanlı 10. Kafkas Tümeni ile Askeri Müzik Okulu'nun ortaklaşa kullandığı Mızıka Karakolu'na giren İngiliz Hint ordusu askerleri tarafından 5 Türk askeri öldürüldü. Ama tümen komutanı Yarbay Kemalettin Sami kaçmayı başarıp Anadolu'ya geçti ve milli orduya önemli hizmetlerde bulundu. Dipnot, Kemalettin Sami Karakol adlı gizli örgütün kurucuları arasındaydı. Tunay'a, sayfa 520. Rauf Orbay kendisine özgü bir biçimde yasalara uygun davranarak saraya gitti. Meclisin onayını almadan hiçbir uluslararası anlaşmayı imzalamaması konusunda padişaha uyardığını iddia edecekti. Söylendiğine göre Vahdettin, halk bir koyun sürüsüdür, ben de onların çobanıyım yanıtını vermişti. Rauf daha sonra meclise gitti. Boğaz sahilindeki binadan gemiyle kaçmak çok kolaydı. Ama Rauf bunu yapmayı reddetti ve karakol örgütünün önderi Kara Vasıf ile birlikte kendilerini tutuklamaya gelen İngiliz askerlerine teslim oldu. Aralarında eski Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Mersinli, Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Çobanlı ve bir grup gazetecinde bulunduğu toplam 18 Türk milliyetçisi yakalanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. Dipnot, İstanbul'un işgalinin tüm kaynaklardan derlenen ayrıntılı anlatımı için bakınız Akşin Cilt 2 sayfa 404-416. Bu gazetecilerden Amerikan eğitimi almış olan Ahmet Emin Yalman, Türkiye'nin en önde gelen liberal başyazar olacaktı. Baskının tüm ayrıntıları Ankara'daki Mustafa Kemal'e Manastırlı vatansever telgraf memuru Hamdi tarafından iletiliyordu. Hamdi de sonunda Ankara'ya gidecek ve milliyetçilerin karargahında çalışacaktı. Mustafa Kemal artık İngilizlerin hamlesini görmeye hazırdı. İlk olarak bütün askeri birimlere ve milliyetçi örgütlere gönderdiği bir telgrafla kolayca Türklerin öfkesinin hedefi haline gelebilecek gayrimüslimlerin güvenliğinin sağlanmasını istedi. İkinci telgrafında ise başkentten gönderilecek yanıltıcı açıklamalara değer verilmemesini istedi. Tüm yabancı devletlere protestolar gönderildi ve kendisini destekleyenlerden ülkenin her tarafında protesto gösterileri düzenlemelerini istedi. En önemlisi ise halka İstanbul'un zor kullanılarak işgal edilmesinin 700 yıllık geçmişi olan Osmanlı Devleti'ni sona erdirdiğini bildirmesiydi. Yani bugün Türk milleti medeni kabiliyetinin yaşama ve bağımsız kalma hakkının ve bütün geleceğinin savunulmasına çağrılmıştır. Dipnot, Nutuk, sayfa 276-280. Osmanlı hükümetinin itibarını sarsan ve başkentteki rakip milliyetçi örgütü hareketsiz bırakan İngilizler, Mustafa Kemal'in tasarılarına en büyük engeli ortadan kaldırmış oldular. Aynı zamanda rehine de verdiler. İstanbul'da tutuklanan Türk milliyetçilerine karşılık Mustafa Kemal Anadolu'daki İngiliz subaylarının gözaltına alınması emrini verdi. En önemli rehine Erzurum'da tutuklanan binbaşı, daha sonra Albay Rawlinson idi. Türk milliyetçileri ana köprüleri ve tünelleri imha etmeye başlarken demir yollarını denetleyen İngiliz birlikleri tam zamanında yerlerinden ayrıldılar. Dipnot, adı geçen eser sayfa 281, ASD cilt 1 sayfa 56, ATTB sayfa 274-275. 18 Mart'ta meclis son kez İstanbul'da toplandı. İtilaf devletlerinin parlamentolarına gönderdiği protestolarda milletvekillerinin dokunulmazlığını gündeme getirerek içlerinden 5 tanesinin tutuklanmasının kınandığını bildirdi. Sonra da süresiz olarak meclisin tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Dipnot, Akşin, cilt 2 sayfa 443. Ertesi gün Mustafa Kemal bütün vali ve komutanlara gönderdiği genelgede milletin bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak üzere millet tarafından olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin seçimine gidilmesini bildirdi. Her sancaktan 5 üye seçilecekti. İstanbul'dan ayrılmayı başaran milletvekilleri de toplantıya katılacaktı. Dipnot, Nutuk, sayfa 281-282. Sonunda son Osmanlı Meclisi'nin 84 üyesi Ankara'daki mecliste yerlerini aldı. Dipnot, liste için Goloğlu, cilt 3, sayfa 345-351. İlk baskında tutuklanmayan milliyetçiler artık başkentten ayrılma zamanının geldiğini anladılar. Kaçanların arasında kadın yazar ve ateşli hatip Halide Edip adı var ve Mustafa Kemal'in isteğiyle 20 Mart'ta gizlice şehri terk etmeyi başaran Albay İsmet İnönü de vardı. Padişahı destekleyenler ile Mustafa Kemal taraftarları arasında bir iç savaşın sürdüğü ve eşkıyanın kol gezdiği yerlerden geçip Ankara'ya ulaştılar. Aralarında ilk başından beri Mustafa Kemal'i destekleyen Mazhar Müfit Kansu'nun da bulunduğu bir grup milliyetçi ise daha rahat olan deniz yolunu seçmişti. Fransız ajanları tarafından kendilerine sahte Fransız pasaportları verilmiş ve Suriye'deki Fransa Yüksek Komiseri General Gouraud'u götürülmüşlerdi. Gouraud onlarla bir anlaşma zemini üzerinde görüşmüş ve rapor vermek üzere Ankara'ya göndermişti. İtilaf devletlerinin arasındaki uyumsuzluğun yarattığı avantajları Mustafa Kemal görmezlikten gelmeyecekti. Dipnot, Kansu, cilt 2, sayfa 558-566. Yine de Türk milli direnişinin Mustafa Kemal'in önderliği altında birleşmesinin önünde bir engel daha vardı. Sadrazamlık önerisi yapıldığı zaman gözyaşlarına boğulan Salih Paşa hala makamındaydı. Dipnot, Türk geldi, sayfa 257. Ve Harbiye Nazırı Fevzi Paşa, Çakmak'ta Anadolu'daki komutanları padişaha sadık kalma konusunda ikna etmeye çabalıyordu. Konya'daki 12. Kolordu komutanı Albay Fahrettin'in durumu çok kritikti. Çünkü halen İstanbul'dakilerin tarafını tutar gibi görünüyordu. Mustafa Kemal onu ikna etmesi ya da edemediği takdire tutuklaması için Refet Bele'yi gönderdi. 3 Nisan'da Konya'nın kuzeyindeki Sarayönü tren istasyonuna gelen Albay Fahrettin, görünüşte ikram ve saygı ile hakikatte muhafaza altında Ankara trenine bindirildi. Dipnot, Akşin, cilt 2, sayfa 481-482. Ankara'ya vardığı zaman İstanbul'un durumu değişmişti. İtilaf devletlerinin milliyetçilere sahip çıkmama talebiyle karşılaşan Sadrazam Salih Paşa 2 Nisan'da istifa etti. Padişah da onun yerine milliyetçilerin baş düşmanı damat Ferit'i getirmeye karar verdi. Parlamentonun başkan vekili bu seçimin felaketlere yol açacağını söyleyince Vahdettin, ''Ben istersem Rum patriğini de Ermeni patriğini de getiririm, haham başıyı da getiririm.'' yanıtını verdi. ''Getirirsiniz.'' dedi başkan vekili. ''Ama faydası olmaz.'' Dipnot, Türk geldi, sayfa 260-261. 5 Nisan'da damat Ferit 4. kabinesini kurdu ve Fevzi Paşa Harbiye Nazırlığı görevini yitirdi. Aynı gün Konya'ya dönen Albay Fahrettin bütün subaylarına Mustafa Kemal'in emri altına girmelerini bildirdi. Dipnot, Akşin, Cilt 2, sayfa 482. Ancak bundan sonra kol ordunun komutası tekrar ona verildi. Bölünme çizgisi artık açığa çıkmıştı. Türk milli direnişinin liderliği konusunda Mustafa Kemal'in ciddi bir rakibi kalmamıştı.